Ayrım 12, Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 103. CIA'nın Orta Doğu Bölümü Başkanı Chip Barber'ın Tel Aviv'deki ikinci gününde Amerikan Büyükelçiliği'nde kendisine verdikleri odanın telefonu çaldı. Arayan Amerika'nın istasyon şefiydi. "Chip, tamam, kente döndü. Saat 4'e randevu ayarladım. Ben Gurion'dan Amerika'ya dönmek için son uçağı ancak yakalarsın. Herifler büroya gelip bizi alacaklarmış." İstasyon şefi elçilik dışında olduğu için hattın dinlenmesi olasılığına karşılık şifreli konuşuyordu. O, Mossad'ın başı General Yakov Kobi Dror'du. Büro elçilikti ve herifler de Dror'un özel kadrosundan saat 3'ü 10 geçe gelen iki kişiydi. Barber elçilikten King Saul bulvarında Hadar Dafna binasında bulunan Mossad kulesine gitmek için 50 dakikanın fazla uzun olduğunu düşünüyordu. Ama toplantı orada olmayacaktı. Araba kentin kuzeyinden dışarı çıktı. Sede Dov askeri havaalanının önünden geçip Hayfa'ya giden kıyı yoluna girdi. Herzliya'nın hemen dışında The Country Club denilen büyük bir apart otel vardı. Buraya genelde yurt dışından yaşlı Yahudiler dinlenmeye ve kaplıcalardan yararlanmaya gelirlerdi. Bu mutlu insanlar başlarını nadiren otelin ardındaki tepeye kaldırırlardı. Bunu yapmış olsalardı tepenin tam üstünde tüm bölgeyi ve denizi gören epey lüks bir bina görürlerdi. Soracak olurlarsa kendilerine burasının başbakanın yazlık konutu olduğu söylenirdi. İsrail başbakanının oraya gelmesine gerçekten izin verilirdi ve bu izne sahip birkaç kişiden biriydi. Çünkü burası Mossad içindekilerin Midraşa olarak bildikleri Mossad eğitim okuluydu. Yakov Dror, iki Amerikalıyı en üst kattaki geniş, aydınlık ve hava tertibatlı odasında karşıladı. Kısa boylu, güçlü adamın üstünde kısa kollu, açık yakalı gömlek vardı. Günde talimatnameyle izin verilen 60 sigara içerdi. Sigara dumanı sinüslerini berbat ettiği için barber havalandırma olmasına sevindi. İsrail casus şefi masasının ardından kalkıp yürüdü. "Chip, dostum, nasılsın bakalım?" Adam uzun boylu Amerikalıyı kucakladı. Böyle kötü bir Yahudi karakter oyuncusu ve dost bir ayı gibi davranmak hoşuna giderdi. Ama bunların hepsi roldü. Daha önceki operasyonlarda bir katsa olarak çok zeki ve çok tehlikeli olduğunu kanıtlamıştı. 10 dakika sonra Irak konusuna girdiler. Dror konuğuna bir fincan kahve daha doldururken, "Chip, bence doğru olanı yapıyorsunuz," dedi. Üçüncü sigarasını büyük bir cam küllüğe bastırdı. Barber soluk almamaya çalıştı ama başaramadı. "Eğer girersek Kuveyt'i terk etmezse ve girmek zorunda kalırsak hava kuvvetleriyle başlayacağız."
"Elbette."
"Ve kitle imha silahlarına saldıracağız. Bu senin de çıkarınadır Kobi. Bu konuda biraz işbirliğine ihtiyacımız var."
"Chip, biz o kisleri yıllardır gözetliyoruz. Lanet olsun, o kadar da uyardık. O zehirli gazlar, o mikrop ve veba bombaları kime karşı hazırlanıyor sanıyorsun? Bize elbette. Biz yıllardır o kadar söyledik ama kulak asan olmadı. 9 yıl önce Osirak'ta nükleer jeneratörlerini havaya uçurduk. Onu bomba arayışında en az 10 yıl geri attık ve dünya bizi kınadı. Amerika'da."
"O kozmetikti, göstermelikti, bunu hepimiz biliyoruz."
"Tamam Chip, şimdi Amerikalıların yaşamları söz konusu olunca artık kozmetik değil, öyle mi? Gerçek Amerikalılar ölebilir bu sefer."
"Kobi, paranoyan belli oluyor."
"Saçma, bak onların tüm gaz tesislerini, veba laboratuvarlarını ve atom bombası araştırmalarını havaya uçurmanız bizim işimize gelir. Hatta Samamcan'ı şimdi Arap müttefikleri olduğu için biz karışmayız bile. Bundan kim şikayetçi olur ki? Herhalde İsrail değil. Biz onun gizli silah programları hakkında bütün bildiklerimizi size ilettik. Her şeyi, hiçbir şeyi saklamadık."
"Daha fazlasına ihtiyacımız var Kobi. Tamam, belki bu son birkaç yılda Irak'ı biz ihmal ettik. Başımızda soğuk savaş vardı. Şimdi Irak var ve elimizde malzeme eksik. Bizim bilgiye ihtiyacımız var. Sokak düzeyi palavralara değil. Sana açıkça soruyorum. Irak'ın yüksek düzen biri var mı?
Soracağımız sorular var ve bazı yanıtlara muhtacız ve kuralları biliyoruz, parasını ödeyeceğiz.
Bir süre sessizlik oldu. Kobe Dror sigarasının ucuna baktı uzun uzun. Diğer iki üst düzey subay önlerine baktılar.
Dror ağır ağır konuştu. Chip, sana yemin ediyorum, eğer Bağdat konseyleri içinde bir adamım olsaydı mutlaka söylerdim. Her şeyi sana aktarırdım. Ama inan bana, böyle biri yok.
General Dror daha sonra başbakanı Yitzhak Shamir'e bunu söylediği zaman yalan söylemediğini açıklayacaktı. Ama aslında Jericho'dan söz etmesi gerekirdi.
Altıncı bölüm.
Mike Martin oğlanın kendisini görmesinden önce o onu gördü. Yoksa çocuk o gün ölecekti. Arkası Jahra yakınlarındaki bir bahçeden aldığı karpuzlarla yüklü hurda kamyonetiyle geçerken yol kenarındaki bir moloz yığını ardında beyaz bezle örtülü bir başın bir görünüp bir kaybolduğunu fark etti. Molozlar ardına kaybolmadan önce silahın namlusunu da görmüştü. Kamyonet amacına çok uygundu. Iraklı askerleri çok geçmeden temiz görünüşlü araçlara kendileri için el koyacaklarını tahmin ettiğinden kamyoneti o hurda durumunda istemişti.
Dikiz aynasından bakınca hemen frene bastı ve yolun dışına çıktı. Arkasında halk ordusunun askerleriyle dolu bir kamyon gelmekteydi.
Kuvvetli genç kamyonu nişanlamış, hızla geçen aracı nişangahın ortasına tutmaya çalışırken bir el ağzını kapattı, diğeri tüfeği çekip aldı.
Kulağının dibinde bir ses "bugün ölmek istediğini sanmıyorum" diye homurdandı.
Kamyon geçti ve rastgele bir el ateş etme fırsatı kayboldu. Oğlan zaten yapmak üzere olduğu şeyin korkusu içindeydi. Korkusu şimdi dehşete dönmüştü.
Kamyon gözden kaybolunca yüzündeki baskı hafifledi. Mike'ın elinden kurtulup sırtı üzerinde döndü.
Başı üstünde uzun boylu sakallı bir bedevi duruyordu.
"Sen kimsin?" diye mırıldandı.
Aynı kamyonda daha 20 tanesi dururken bir tek Iraklıyı öldürmenin işe yaramayacağını bilen biri. "Kaçacağın araba nerede?"
20 yaşlarında görünen ve sakalları henüz terlemiş olan delikanlı
"orada" dedi. 20 metre ileride ağaçların altında bir motorlu bisiklet duruyordu.
Bedevi içini çekti. Oğlanın herhalde bir antikacıdan aldığı eski Lee Enfield tüfeğini yere bırakıp oğlanı aldığı gibi kamyonetine götürdü.
Kamyonetle moloz yığınına döndü, sonra silah karpuzların altına girdi, sonra yine kamyonetle motorlu bisikletin yanına gitti. Onu da karpuzların üstüne attı. Karpuzlardan birkaçı patladı.
"Bin" dedi.
Şukvaya kapısı civarında tenha bir yerde kamyoneti durdurdu.
"Ne yaptığını sanıyordun?" diye sordu bedevi.
Delikanlı pis ön camdan baktı, gözleri yaşlıydı, dudakları titriyordu.
"Ablamın ırzına geçtiler. Hemşire. El Adan Hastanesi'nde. 4 kişi birden."
Bedevi başını salladı. "Daha çok olacak bunlar. Demek sen Iraklı öldürmek istiyorsun."
"Evet, mümkün olduğu kadar çok hem. Ben ölmeden."
"Bunun püf noktası ölmemektir. Eğer istediğin buysa seni eğitmem gerekecek. Yoksa bir gün bile sağ kalamazsın."
"Bedeviler savaşmazlar."
"Sen hiç Arap Lejyonu diye bir şey duydun mu?" Delikanlı sustu. "Ve onlardan önce Prens Faysal'ı ve Arap isyanını. Hepsi bedeviydiler. Senin gibi başkaları da var mı?"
Delikanlı Kuveyt Üniversitesi'nin hukuk öğrencilerindendi.
5 kişiyiz. Hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Ben birinci olmak istedim."
"Şu adresi ezberle." Martin Yarmuk'un arka sokaklarında bir villanın adresini söyledi. Delikanlı 2 kereden sonra ezberledi. Martin tam 20 kere tekrarlattı.
"Bu gece 7'de, karanlık olacak ama sokağa çıkma yasağı 10'da başlıyor. Ayrı ayrı gelin, bisikleti en az 200 metre geride bırakıp yürüyün, 2'şer dakika arayla girin, bahçe ve ev kapısı açık olacak."
Çocuğun arkasından bakarken içini çekti. Pek basit malzeme diye düşündü ama şu anda elimde bundan başkası yok.
Gençler tam zamanında geldiler. Mike karşıdaki evlerden birinin düz damına yatmış kendilerini gözetliyordu.
Hepsi de heyecanlıydılar ve kendilerinden emin değillerdi. Omuzları üzerinden arkaya bakıyor, kapı aralarına dalıp çıkıyorlardı. Fazla Bogart filmi görmüşlerdi. Beşi de eve girince onları 10 dakika daha tanıdı. Irak güvendiğinden kimseler görünmeyince damdan indi, sokağa geçip eve arkadan girdi. Işıklar açık ve perdeler çekilmemiş bir halde oturma odasındaydılar. 4 delikanlı ve esmer, çok gergin bir kız. Mike mutfaktan girdiğinde hepsi de koridora açılan kapıya bakıyorlardı. Mike bir an ortalarda yoktu, bir an sonra odanın içindeydi. Mike uzanıp elektriği söndürürken gençler onun yüzünü ancak görebildiler. Perdeleri çekin dedi. Kız kalktı, kadın işi, sonra ışığı yine yaktı. Asla perdesi açık bir odada ışık yakmayın. Birlikte görülmek istemezsiniz. Mike Martin 6 evi 2 gruba bölmüştü. 4'ünde herhangi bir sıra gözetmeksizin kendisi oturuyordu. Evden her çıktığında kendisi için bir işaret bırakıyordu. Kapı aralığına bir yaprak, basamağın üstünde boş bir teneke kutu, eğer bunlar yerinde değilse eve girildiğini anlayacaktı. Diğer 2 eve çölde kazdığı çukurdan getirdiği malzemenin yarısını depolamıştı. Öğrencilerle buluşmak için seçtiği oturma yerlerinin en önemlisiydi ve bundan sonra da bir daha orada yatmayacaktı. Bankada çalışan biri dışında hepsi öğrenciydi. Martin onlara kendilerini tanıtmalarını söyledi. Şimdi yeni adlara ihtiyacınız var. Hepsine birer yeni ad verdi. Bu adlarınızı kimseye söylemeyeceksiniz. Ne arkadaşlarınıza, ne ana babanıza, kimseye. Bunlar kullanıldığında mesajın bizden birinden geldiğini anlayacaksınız. Adı Rana olmuş olan kız, biz sizi nasıl çağıracağız diye sordu. Bedevi, bu yeter, sen bu adresi söyle bakayım. Delikanlı bir an düşündü, sonra cebinden bir kağıt parçası çıkardı. Martin kağıdı elinden aldı. Kağıt yok, her şeyi ezberleyeceksiniz. Halk ordusu aptal olabilir ama gizli polis aptal değildir. Üzeriniz aranırsa bunu nasıl açıklarsınız? Adresi yazmış olan 3'üne kağıtları yaktırdı. Kentinizi ne kadar tanıyorsunuz? En yaşlıları olan 25 yaşındaki banka memuru iyi dedi. Yeterli değil, yarın sokak haritaları alın. Bitirme sınavlarınıza çalışıyormuş gibi çalışın onları. Her sokağı, her meydanı ve parkı, her bulvarı, her büyük kamu binasını, her camiyi öğrenin. Sokak tabelalarının indirildiğini biliyor musunuz? Başlarını salladılar. Kuveytliler işgalin 15. gününde ilk şoku atlattıktan sonra bir tür pasif direnişe başlamışlardı. Bu eş güdümsüz ve kendiliğinden de ilk eylemlerden biri sokak tabelalarını sökmekti. Kuveyt zaten karışık bir kentti. Sokak adları olmayınca bir labirente dönüşmekteydi. Irak devriyeleri her gün sokaklarda kayboluyorlardı. Gizli polis için bir sanığın adresini bulmak karabasanların en büyüğüydü. Büyük kavşaklarda yol işaretleri ya geceleri sökülüyor ya da ters yöne çevriliyordu. Martin o ilk gece onlara temel güvenlik kurallarını öğretti. Her yolculuk ve randevu için hep doğru olan yedek bir hikayeniz olsun. Yanınızda sizi suçlayabilecek hiçbir kağıt taşımayın. Irak askerlerine daima saygılı davranın. Sırrınızı kimseyle paylaşmayın. Bundan sonra artık 2 kişisiniz. Biri herkesin tanıdığı sizsiniz. Kibar, yasalara uyan, masum, zararsız. Kendilerini tehdit etmediği için Iraklılar o kişiyi rahat bırakacaklardır. O onların vatanlarına, bayraklarına ya da liderlerine asla hakaret etmez. Amamın dikkatini üzerine çekmez. Sağ ve özgür kalır. Öteki kişi ancak özel bir durumda bir görev için ortaya çıkar. O becerikli ve tehlikeli olacak ama yine de sağ kalacaktır. Onlara güvenliği anlattı. Bir randevuda ne yapılacaktı? Erken gelin, gölgelerde bekleyin, 20 dakika çevreyi gözetleyin, çevredeki evlere bakın, çatılarda görünebilecek başları, bekleyen pusu ekibini araştırın, taşlar üstünde asker postalı sesini dinleyin, bir sigara parıltısını görmeye, maden şakırtısını duymaya çalışın, sokağa çıkma yasağından çok önce de evlerine gitmelerini söyledi, gençler düş kırıklığına uğramışlardı. Ya istilacılar ne olacak? Onları ne zaman öldüreceğiz? Bunu yapmasını öğrendiğiniz zaman. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu? Iraklılar bir yerden başka bir yere giderken ne yapıyorlar? Yürüyorlar mı? Hayır, kamyonla, ciple, çalıntı arabalarla gidiyorlar dedi hukuk öğrencisi. Hepsinin benzin deposu kapakları vardır dedi Bedevi. Şöyle bir çevirince çıkan kapaklar. Kesme şeker. Her depoya 20 parça. Benzin içinde çabuk erir. Karbüratörden geçer ve motorun sıcaklığında sert karamelaya dönüşür. Motoru mahveder. Yakalanmamaya dikkat edin. İkili ekipler halinde ve karanlık bastıktan sonra çalışın. Biri gözetlemede kalır, öteki şekeri atar. Kapağı yine kapatın. Sadece 10 saniye sürer. 10 santime 10 santim bir kontraplak parçasına 4 sivri çivi çakın. Tahtayı ayağınızın ucuyla duran bir aracın tekerleğinin önüne itin. Kuveyt'te fare vardır ve fare zehri satan dükkanlar. Strychnin temelli beyaz tipini satın alın. Bir fırından hamur satın alın. Lastik eldiven kullanarak zehri karıştırın. Sonra eldivenleri imha edin. Evde yalnız olduğunuz bir sırada ekmeği mutfak fırınında pişirin. Öğrenciler ağızları açık baka kaldı. Irakları mı vereceğiz? Hayır. Ekmekleri açık sepetlerde bisikletlerinizin arkasında taşıyın. Sizi barikatlarda durdurup ekmekleri çalacaklardır. 6 gün sonra yine burada buluşacağız. 4 gün sonra Irak kamyonları bozulmaya başladı. Bazıları çekildi, diğerleri terk edildi. 6 kamyon ve 4 cip. Teknisyenler nedenini buldular ama ne zaman ve kimin tarafından yapıldığını bulamadılar. Lastikler patlamaya başladı ve bulunan kontraplak parçaları güvenlik polisine verildi. Polis çılgına döndü. Sokaktan geçen rastgele Kuveytlileri dövmeye başladı. Hastaneler mide sancısıyla kıvranan ve kusan askerlerle dolmaya başladı. Bunlara kendi orduları fazla bir yiyecek vermediğinden ve barikatlarla kaldırım taşı barınaklarında bulduklarıyla geçinmeye çalıştıklarından kirli su içtikleri tahmin edildi. Dasman'da Amiri Hastanesi'nde kuvvetli bir teknisyen Iraklılardan birinin kusluğunu analiz edince telaşla bölüm şefine koştu. Fare zehri yiyormuş profesör ama 3 gündür sadece ekmek ve 1-2 meyve yemiş. Profesör şaşırmıştı. Irak ordusu ekmeği mi? Hayır, ordu birkaç gündür ekmek dağıtmıyormuş. Yoldan geçen bir kuvvetli fırıncı çırağından almış. Örnekler nerede? Laboratuvarda. Önce size haber vereyim dedim. İyi yapmışsın. Şimdi yok et onları. Hiçbir şey görmedin, tamam mı? Profesör başını sallayarak odasına döndü. Fare zehri. Bu da kimin aklına gelmişti ki? Medusa komisyonu Porton Down'dan gelen bakteriyoloğun o ana kadar Irak'ın mikrop savaşı programı hakkında bulabileceği her şeyi bulduğunu anladığı için 30 Ağustos'ta bir daha toplandı. Dr. Bryant, korkarım elimizde pek az bilgi var diye söze başladı. Bunun nedeni bakteriyolojik araştırmaların herhangi bir laboratuvarda bulunabilecek ve ihracat ruhsatlarında görünmeyecek araçlarla yapılabilmesidir. Ürünlerin büyük bir çoğunluğu insanlığın yararınadır. Hastalıkların tedavisi için, onların yayılması için değil. Onun için gelişmekte olan bir ülkenin beriberi, sarı humma, sıtma, kolera, tifo ya da sarılık araştırması yapmasından daha doğal bir şey olamaz. Bunlar insan hastalıklarıdır. Bunun yanı sıra veteriner okullarının da araştırmak istedikleri bir dizi hayvan hastalığı vardır. Sinkley şu halde Irak'ın şu anda bir mikrop bombası tesisine sahip olup olmadığını saptamanın bir yolu yok mu diye sordu. Hemen hemen yoktur. Irak 1974'te Paris'in Mereyo Enstitüsü ile bir bakteriyolojik araştırma projesi inşası için imzaladığı anlaşma var. Bu hayvan hastalıklarını araştıracaktı ve gerçek de bu olabilir. Amerikalı, peki insanlara karşı şarbon kültürlerinin kullanılması haberleri konusunda ne diyeceksiniz diye sordu. Olabilir. Şarbon çok bulaşıcı bir hastalıktır. Sığır gibi büyükbaş hayvanları etkiler. Ama bulaşmış kaynakları yiyecek olurlarsa insanlara da geçebilir. İngiliz hükümetinin 2. Dünya Savaşı'nda Hebridlerin Greenard adasında şarbon deneyleri yaptığını hatırlayacaksınız. Adaya giriş çıkış hala yasaktır. O kadar kötü ha. Peki Hüseyin bu maddeyi nereden almış olabilir? Sorun da orada işte Bay Sinclair. Saygın bir Avrupa ya da Amerikan laboratuvarına gidip bana insanlara bulaştırmam için biraz şarbon kültürü ver diyemezsiniz. Üstelik bunu yapmasına da gerek yoktur. Üçüncü dünyanın her tarafında hastalıklı hayvanlar vardır. İnsanın salgın olan yerden bir iki hastalıklı leş alması yeterlidir. Ama bu devletin belgelerinde görünmez. Şu halde bombalarında kullanmak üzere bu hastalığın kültürlerine sahip olabilir ve biz de bunu bilemeyiz öyle mi diye sordu Sir Paul Spruce. Hemen hemen. Bu kötü haber. İyi haber de şu. Bunun ilerleyen bir orduyu durduracağını sanmıyorum. Eğer bir ordu üzerinize doğru geliyorsa ve siz de yeteri kadar acımasızsanız onu olduğu yerde tutmak istersiniz. Ama şarbon bunu yapamaz. Ordunun önüne ve havadan atıldığında toprağa bulaşacaktır. O toprakta yetişen her şeyde de hastalık mikrobu olacaktır. Orada otlayan bir hayvan hastalığı kapacaktır. O hayvanın etini yiyen, sütünü içen ya da derisiyle temasa geçen insanlar da bunu kapacaktır. Ama çöl böyle kültürlerin yetişmesi için elverişli değildir. Askerlerimiz de herhalde kendilerine dağıtılan tayınları yiyecekler ve şişe suyu içeceklerdir, değil mi? Evet, şimdiki uygulama bu dedi Sinclair. O zaman mikropları solumadıkça etkilenmeyeceklerdir. Hastalığın insana yemek borusundan ya da ciğerlerinden girmesi gerekir. Gaz tehlikesi söz konusu olduğuna göre sanırım gaz maskeleri takmış olacaklardır. Öyle değil mi? Bunu planlıyoruz. Biz de dedi Sir Paul. O zaman şarbonun söz konusu olmayacağını sanıyorum. Bu diğer gazlar gibi askerleri durdurmayacaktır ve buna tutulanlar kuvvetli antibiyotiklerle tedavi edilebilirler. Bir kuluçka dönemi vardır. Askerler savaşı kazandıktan sonra hastalanabilirler. Doğrusunu isterseniz bu askeriden çok bir terörist silahıdır. Bir kentin su kaynaklarına şarbon konsantresi atarsanız bu büyük bir salgın başlatabilir ve sağlık servisleri bununla savaşa yetişemezler. Ama çölde askerlerin üstüne sıkacaksanız ben çeşitli sinir gazlarından birini seçerdim. Hem görünmez hem de hızlı etkilidir. Şu halde Saddam'ın bir mikrop silahı laboratuvarı varsa bunun nerede olduğunu anlamanın bir yolu yok dedi Sir Paul Spruce. Ben şahsen Batı'nın veteriner enstitü ve kolejlerini araştırırdım. Son 10 yıl içinde Irak'a ziyaretçi profesör ve heyet gönderilmiş mi? Oraya gidenlere girmelerinin yasak olduğu ve karantina koşullarıyla korunan yerler olup olmadığını sorun. Eğer böyle bir yer varsa aradığınız yer orasıdır. Sinclair ile Popley not aldılar. Bundan bir sonuç çıkmazsa diye Bryant devam etti. İnsani istihbaratı deneyin. Bu alanda memleketini terk etmiş ve batıya yerleşmiş Iraklı bilim adamı var mı? Bakteriyoloji araştırmacıları epey kapalı bir gruptur, sayıları azdır. Bizim ülkelerimizde olduğu gibi Irak gibi bir diktatörlükte de bu böyledir. Böyle biri Saddam'ın benzeri bir tesisi olup olmadığını varsa nerede olduğunu bilebilir. Toplantı sonunda ayağa kalkarlarken Sir Paul size minnettarız Dr. Bryant dedi. Devlet dedektiflerimiz için yeni bir çalışma değil mi Bay Sinclair? Porton Down'daki diğer meslektaşımız Dr. Reinhardt da zehirli gaz konusundaki bulgularını iki haftaya kadar bildirecekmiş. Sizinle ilişki kuracağım beyler. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. 12. ayrımın sonu. Sayfa 114.